Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarun Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12'de 1399 Hicri Kameri, 17 Cemadiyol Evvel 1442 ve Miladi 1 Ocak 2021 Cuma. Bugün yeni miladi yılın başlangıcıdır. Bu vesileyle başta İran'daki Hristiyanlar olmak üzere dünyadaki tüm Hristiyanlara tebriklerimizi sunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Haşkasın Süleymaniye'nin Şehadet Yıl Dürümü, Yeni Miladi Yılın Başlaması Özel Programı ve İran'ın Dünyadaki Konumu isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün Cuma, takvime göre 1 Ocak 2021 yeni miladi yılın ilk günü. Cumhurbaşkanı Rouhani düşmanın komutan Süleyman'ın suikastından mutlaka zarar göreceğini söyledi. Tüm General Musevi, İran'ın intikam korkusunun Amerikalıları rahat bırakmadığını belirtti. Amerika Birleşmiş Milletler'de İran'a karşı yine başarısız kaldı. Türkiye'de dış ticaret açığı arttı. Ve Filistinli esirlere korona aşısının denenmesi hakkında uyarıda bulunuldu. Şimdi haberler.
Bugün Cuma, takvime göre 1 Ocak 2021 yeni miladi yılın ilk günüdür. İri olarak yeni miladi yılın başlamasını özellikle İranlı Hristiyanlar olmak üzere tüm Hristiyanlık dünyasına tebrik ederek bereketli, barış, huzur ve adalet dolu bir yıl olmasını diliyoruz. Son günlerde Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ve diğer birçok yetkili mevkidaşlarına gönderdikleri mesajda yeni miladi yılı tebrik ederken özellikle de Hristiyanlar olmak üzere tüm dünyaya sağlık ve barış dilediler. Yüce Allah'ın peygamberlerinden olan Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'de de büyük saygı ile söz edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette Hazreti İsa Aleyhisselam tanıtılırken o Hazretin şeriat ve kitap sahibi olan Ulul Azm peygamberlerinden olduğuna değinilmiştir.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, rahmetli İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberinin mektebinin ta kendisi olan Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin yolu ve mektebinin her zaman için süreceğini kaydetti. Dün İran Enerji Bakanlığı'nın bazı projelerin açılışında konuşan Ruhani, Şehit Süleymaniye Trump'ın direkt emri ile yapılan terörünü işaretle, düşman bu yanlış eylemden zararlı çıkmıştır ve İran ve bölge halkı ve gençlerinin bu terör sonrası daha dirençli ve daha fazla umutla direneceğini bilmelidir dedi. Bölge milletlerinin bu caniler ve saldırganların ayaklarını keseceğini ifade eden Ruhani, Trump Saddam gibiydi. Saddam bize 8 yıllık savaşta yattı ve düşürüldü. Trump da bize 3 yıllık savaşı tahmin etti ve 3 hafta sonra gidecektir. Ve yaptığı cinayetlerden dolayı tarih önünde haysiyetsiz bir şekilde olarak anılacaktır dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Şehit Haçkasım Süleyman'ın şehadetinin yeni durumu eşiğinde Twitter üzerinden paylaştığı mesajda bölgemiz gerçek bir barış savaşı kaybetti yazdı. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Dışişleri Bakanı dün Şehit Haçkasım Süleyman'ın şehadetinin yıldırımı eşiğinde Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Komutan Süleymaniye terör saldırı olayının Amerika'nın gerçek mahiyetini ortaya çıkardığını değinirken bölgemiz gerçek bir barış savaşı kaybetti. Bonn konferansına da yardım etmekten bölgenin IŞİD'den kurtulması için yılmaz mücadelesinde kadar Komutan Süleymani Batı Asya'da da istikrar ve daha fazlası için savaşta nevi şahsına da münhasır rolü vardır yazdı. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin de Hırvatistan Büyükelçisi Şehit Haçkasım Süleymani şiddeti yıldönümü Şehadeti yıl durumu eşiğinde yayınladığı bildiride Amerika Başkanı'nın da bizzat direktifiyle işlenen bu cinayetin gerçek devlet terörizminin örneği olduğunu, İran milletinin muhakkak faillerini yargılayarak adaletin gerçekleşmesini sağlayacağını ifade etti. Bildiride ayrıca Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün de söz konusu terör olayının uluslararası yasaların ihlali ve illegal olduğunu da belirtmesine değinirken, Komutan Süleymani cesaret, siyasi zeka, terörizmle mücadelede eşsiz rolü nedeniyle bölge halkının belleğinde kalacaktır ifadesine yer verildi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanı, İran'ın intikam korkusunun Amerikalıları rahat bırakmadığını söyledi. İran Haber Ajansı'nın dün bildirdiğine göre Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, intikam korkusunun Amerikalılar, Siyonistler ve onlara eşlik edenleri rahat bırakmayacağını, bir yıldan beri Şehit Kasım Süleymani intikam darbesinin nereden indirileceğini beklediklerini işaretle, onlar İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı büyük liderinin söylediklerinde ciddi olduğunu ve verdikleri vaadi yerine getireceklerini biliyorlar dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanı Şehit Süleymani'nin bölgede ektiği tohumların şimdi güçlü birer ağaç olduğuna işaretle, Amerika'nın Komutan Süleymani'ye terör saldırı düzenlemekle Sultan düzeni ve Siyonist rejimin dağılma sürecini daha da hızlandırdığını ifade etti. Komutan Musevi şöyle dedi, Amerikalılar Şehit Süleymani'ye terör saldırı düzenlemekle bir aynayı kırdılar ve bizzat kendileri her biri gayrimeşru Siyonist rejime karşı olan binlerce aynanın oluşmasını sağladılar. İran İslam Cumhuriyeti Ordu Komutanı Amerikalılara bizzat başkanlarının kötü bir olayın komutanlığını üstlenecek seviyeye vardıklarını işaretle, bunun uluslararası toplum, bilinçli insanlar, hukukçular, bilgeler ve uzmanlar tarafından onaylanan tüm değerlerin alçalması olduğunu ve bu ahmakça ve yanlış işin Amerikalıların tamamen çıkmaza girdikleri ve mutlak akılsızlıklarından kaynaklandığını ifade etti.
Irak'ın Tahran Büyükelçisi yaptığı açıklamada direniş komutanlarından düzenlenen terör saldırı nedeniyle İran ile birlikte Amerika'ya karşı ortak dava açmak peşinde olduklarını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre, Nesid Abdülmuhsin Abdullah dün yaptığı açıklamada Bağdat'ın Tahran ile birlikte İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Haçkasım Süleymani ve Haşi Şabi Koruma Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e düzenlenen terör saldırı nedeniyle Amerika'dan şikayette bulunmak istediklerini belirtti. Irak'ın Tahran Büyükelçisi'nin bildiğine göre Irak ve İran ortak bir harekete direniş komutanlarına yönelik terör saldırıda Amerika'nın işlediği cinayetin incelenmesi için dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu. Nasib Abdülmuhsin Abdullah ayrıca Irak Meclisi'nde İran ile Dostluk Komisyonu'nun Amerikalı terörist askeri güçlerinin ülkeden çekilmesine dair meclis kararının gerçekleşmesini de ele aldığını da sözlerine ekledi. Amerikan askeri terör güçlerinin de Komutan Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik terör saldırısından iki gün sonra 5 Ocak 2020 tarihinde Irak parlamentosu Amerikan askeri terör güçlerinin ülkeden çekilmesini onaylayarak kararın gerçekleşmesini istedi. Kor General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis ile birlikte bazı silah arkadaşları 3 Ocak 2020 Cuma sabahı terörist Amerikan askeri güçlerinin hava saldırı sonucu Bağdat Havaalanı yakın bölgede şehit oldular. Komutan Süleymani Bağdat'ın resmi davetlisi olarak Irak'ta bulunuyordu. Amerikan Savaş Bakanlığı Pentagon da hava saldırı direktifinin de bizzat Başkan Trump tarafından verildiğini duyurdu.
Washington tarafından Birleşmiş Milletler'de İran'a karşı yaptırımların geri dönülmesine dair tekrar yenilgiye uğraması, söz konusu uluslararası kurumda Amerika temsilcisi yardımcısını öfkelendirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Amerika temsilcisi yardımcısı Richard Mills, söz konusu uluslararası teşkilatın 2021 yılı bütçesinde Amerika'nın önerdiği maddelerin onaylanmamasından esef duyduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Amerika Çarşamba günü Birleşmiş Milletler 2021 bütçesinde İran'a karşı yaptırımlar komitesinin tekrar kurulmasına dair iki madde ekleme çalışmaları 142 ülkenin muhalefetiyle karşılaşarak yenilgiye uğradı. Amerika Berjam Nükleer Anlaşması'ndan ayrılması nedeniyle kendi açısından nükleer anlaşmanın artık söz konusu olmadığı sebebiyle Birleşmiş Milletler'de İran'a karşı yaptırımlar komitesinin tekrar çalışmaya başlaması gerektiğini gerekçe gösterdi. Tüm bunlar Amerika Başkanı Trump'ın nükleer anlaşma Berjam'dan ayrılması ardından İran'a karşı uyguladığı maksimum baskı siyaseti kapsamındadır. Amerika Başkanı Berjam anlaşmasından ayrılmanın ardından maksimum baskı siyasetini izlemekle kendilerince daha iyi bir anlaşmaya varmak için İran'ı müzakere masasına oturacağı vaadinde bulunmuştu. Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlık süresi bitmek üzereyken bu hedefinde başarısız kalmıştır.
Amerika hükümeti Birleşmiş Milletler'in önerdiği bütçeyi muhalefet etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kelly Craft dün İran'a karşı bazı iddialarda bulunarak Birleşmiş Milletler 2021 bütçesine hayır oyu verdi. Craft Birleşmiş Milletler'in bu bütçe oturumunda söz konusu bütçenin de tamamen İsrail rejimi karşıtı olduğunu ve İran silahlarına denetim sağlamadığı iddiaları ile karşı çıkarken Amerika'nın sadece kendi çıkarları temelinde hareket ettiğini duyurdu. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi söz konusu oturumda Birleşmiş Milletler ve üyelerinin İran'a karşı yaptırımların tekrar geri getirilmesinde de Washington'a eşlik etmediğini itiraf etti. Birleşmiş Milletler bütçesi geçen yıllarda oy birliğiyle onaylanıyordu. Amerika Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Bütçe Komitesi'nde de hayır oyu kullanmıştı.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün Hırvatistan Meclis Başkanı'na gönderdiği mesajda bu ülkede yaşanan deprem felaketinden üzgün olduğunu belirterek deprem mağdurlarının acılarını paylaştığını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Galibaf, Gordon Yandrokoviç'e gönderdiği mesajda Hırvatistan'da yaşanan depremden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, aynı zamanda yeni miladi yılın başlamasını tebrik ederek yeni yılda Hırvatistan halkı ve hükümetine sağlık, ilerleme ve esenlikler diledi. İslami Şura Meclis Başkanı ayrıca ilahi dinler arası yapıcı teamülün dünya toplumunda barış, adalet ve ilerlemeyle sonuçlanacağına inandığına işaretle, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da müjdelediği gibi insanların erdemliğinin, dostluk ve sevginin güçlenmesine olduğunu ifade etti. Galibaf ayrıca tüm dünyada COVID-19 krizinin sona ermesi için dualarda bulunarak İslami Şura Meclisi'nin Hırvatistan Meclisi ile daha fazla ilişkide bulunmak ve ikili ilişkileri takviye etmeye hazır olduğunu vurguladı. Salı günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusunda 6,4 Richter büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde en az 7 kişi hayatını kaybederken onlarcası yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi ikili mevcut siyasi ilişkiler düzeyinde, ekonomik ilişkiler düzeyinde artmasını isteyerek Karabağ'ın yeniden inşasını İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomik ilişkilerinden girişmesi için değerli bir fırsat olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi dün yaptığı açıklamada son Karabağ Savaşı'nda İran'ın sergilediği tutumların ardından iki ülke ilişkileri yeni bir samimi ve sıcak döneme girdiğini ve bunun ise Karabağ'ın yeniden inşasında İran'ın katılımı için kayda değer oranda yardımcı olabileceğini söyledi. Musevi Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin Bağdat Karabağ'ın yeniden inşası için gelecek 5 yıla kadar 10 milyar dolar yatırım ve masraf gerektiğini de değindiğine işaretli Bakü hükümetine bu konuda 2021 yeni yılı için yaklaşık 2 milyar dolar ayırdığını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Karabağ münakaşası ile ilgili yeni tür askeri çatışmalar Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ve Ermenistan Başbakanı arasında varılan ateşkes anlaşması ardından 10 Kasım tarihinde sona erdi. Halihazırda Karabağ'da Rus barış güçleri bölgede ateşkesi izliyorlar.
İstanbul'da 14 ilçede IŞİD terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu öne sürülen 35 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde IŞİD terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirtilen 35 şüpheliye yönelik 14 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistikleri Kasım'ı 2020 verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %153.5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. 2021 yılında TL Amerikan doları karşısında yaklaşık %20 değer kaybetti. Türkiye'nin ithalat için dolara bağımlılığı nedeniyle dış ticaret açığı daha da arttı.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre son 24 saatte 178.217 covid19 testi yapıldı. 14.380 kişinin test pozitif çıktı. 239 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 22.021 kişinin daha covid19 testinin karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.100.650'ye yükseldi. Bu arada dünden itibaren 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 Ocak 2021 Pazartesi sabah saat 05'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Filistin Esirler İşleri Eski Bakanı Korsan Rejim İsrail'in korona aşısını hapishanede tutulan Filistin esirler üzerine denenmesi konusunda uyarıda bulundu. Filistin El Yom'un bildiğine göre Filistin esirler ve özgürleştirilenler İşleri Eski Bakanı Vasfi El-Kubha dün yaptığı açıklamasında Filistin esirlerin aşılanmasının onların da en doğal hakları olduğuna değinirken fakat bu konuda birçok endişenin de olduğunu belirterek Siyonist rejimin Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay almadan işgal topraklarında yerli aşı üretiminden haber verdiğini söyledi.
Terörist Amerikan askeri güçlerinden bir başka konvoy Irak'ta saldırıya uğradı. Sabirin haber kanalına göre söz konusu askeri konvoy ülkenin kuzeyinde Selahaddin ilinde yol kenarına konuşlanan 3 patlayıcı ile saldırıya uğradı.
Ve İngiltere ile Avrupa Birliği'nin 24 Aralık'ta anlaştığı Brexit sonrası ticaret ve işbirliği anlaşması 27 Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçileri tarafından onaylandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran karşıtı girişiminin başarısızlığı başlığını taşıyor. Amerika 2020'ye giren daha güvenlik konseyi aracılığı ve 2231 sayılı kararı bahanesiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargolarını uzatmak için geniş çaplı faaliyetlerde bulundu. Ancak Amerika'nın İran'a yönelik silah ambargolarını Güvenlik Konseyi'nde uzatmaması başarısızlığının da ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, Bercan nükleer anlaşmasına üye olduğu iddiası ve Tahran'ın da bu anlaşmayı ihlal ettiği bahanesiyle İran'a yönelik uluslararası yaptırımların otomatikman 20 Eylül tarihinden itibaren uzatılmasını duyurdu ve bu aranda da bir aylık bir ultimatum tanıdığı açıklandı. Buna rağmen Trump hükümetinin bu yaptırımları hayata geçirme yönündeki çabaları Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul dahil Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın karşıtlığı ile karşılaştı. Bu alandaki son gelişmede Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 5. Komitesi Amerika'nın Bercan Nükleer Anlaşması'na karşı önerisine karşı geldi. Böylece Trump bu alanda 2020 içerisindeki son darbeyi de almış oldu. Bu durumda Amerika'nın Birleşmiş Milletler'in 2021 bütçesine İran'a karşı yaptırım komitesinin canlandırılması durumundaki iki paragrafı 142 ülke tarafından reddedildi. Böylece Amerika bir başka yenilgi daha aldı. Amerika açısından Washington, Bercam nükleer anlaşmasından çıkmış ve İran'da Bercam anlaşmasını açık bir şekilde ihlal etmiştir. Böylece bu anlaşma artık pratikte yok olmuştur. Bu yüzden de İran aleyhindeki uluslararası yaptırımlar tekrar hayata geçirilmeli ve Birleşmiş Milletler İran karşıtı yaptırımlar komitesi de tekrar faaliyetlerine başlamalarıdır. Ancak sadece 10 ülke Amerika'nın bu görüşüne katıldılar. Bu da dünya liderliğinde soyunan ve tek taraflı iddialarda bulunan bir ülke için aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir yenilgiydi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin yardımcısı ve elçisi İsa Kali Habib de Amerika'nın bu girişimini siyasi bir adım olarak nitelemiştir. İsa Kali Habib, Bercan nükleer anlaşmasının çok taraflılığı adayıyla diplomatik bir başarı olduğunu hatırlatırken, 2231 sayılı karara göre Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı tüm yaptırım mekanizmalarının kaldırıldığını belirtti. Ali Habib, Amerika'nın bu girişiminin hiçbir yasal temele dayanmadığına da vurgu yaparken sözlerini şöyle sürdürdü. Genel olarak, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi'nin karşı çıktığı şeyi finanse etmek hakkına da sahip mi? Aslında bu İranlı yetkilinin demek istediği Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ni İran'a karşı yaptırımları hayata geçirmeye ikna etmedeki başarısızlığını da ardından bu kez de Genel Kurulu, buna ikna etmeye de çalışması girişimidir. Amerikalı siyasi uzman olan Barbara Slavin, çoğu ülkenin Amerikan hukuki argümanlarını reddettiğini ve geri dönebilir yaptırımlarını görmezden gelmeye çalıştığını belirterek, bunun göz önüne alındığında hiçbir şeyin değişmeyeceğini belirtti. İran açısından Bercan Nükleer Anlaşması 4+1 grubunun varlığı ve 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararının yürürlükten kaldırılmaması nedeniyle Amerika'nın geri çekilmesine rağmen hala yürürlükte. Tahran, 4+1'in Avrupalı üyeleri olan Almanya, Fransa ve İngiltere yani Avrupa Trokyası'nın taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine taahhütlerini 5 aşamada azaltmış olsa da İran karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda özellikle de İran ile INSTEC adı verilen özel bir mali ve ticari değişim mekanizmasının uygulaması halinde Bercan Nükleer Anlaşması'ndaki taahhütlerini de tamamıyla uygulayacağını da belirtmiştir. Amerikan Başkanı seçilen Joe Biden ise 20 Ocak'ta Bercan Nükleer Anlaşması'na dönme sözü verdiğine göre Tahran Amerika'nın Bercan Anlaşması'na dönmesi ve bu anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi ve yaptırımların kaldırması halinde Bercam'daki taahhütlerine yerine getirmeyi hazırlandığı söylenebilir. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ise Amerika'nın Bercan nükleer anlaşmasına dönüşüne ilişkin Biden'in sözlerine atıfta bulunarak bu anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi defalarca vurguladık. Ancak Trump yönetimi Barcam'ı yok etme ve Washington'un ona geri dönmesini engellemek için çok kısa süreli başkanlık döneminde mümkün olan her türlü yıkıcı önemli olmayı da önleme almayı planlıyor dedi.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 2020 yılında Batı Asya'nın güvenlik ve siyasi düzeni ve 2021 vizyonu başlığı altında. ...2020 yılının sona ermesiyle geçen bir yıl içerisinde Batı Asya'daki siyasi ve güvenlik düzenin ve yapının nasıl olduğu ve gelecek yıl için bu alandaki vizyonun hangi yönde olduğu sorusu akla gelmekte. 2020'de Batı Asya'nın temel özelliklerinden biri dünya güçlerinin bölge işlerine müdahalesinin yoğunlaşmasıydı. Geçen yıl içerisinde özellikle de Amerika bölgesel gelişmelerde önemli rol oynadı. Bu rol, 2020 başlarında İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Irak Gönüllü Halk Güçleri Haçlı Şabi Kurumu Başkan Vekili Ebu Mehdi El Mühendis'in kalleşçe şehit düşürülmesiyle başladı. Ardından İran İslam Cumhuriyeti üzerinde çeşitli biçimlerde zaten daha önce var olan baskılar uygulandı. Ardından Amerika'nın bir rolü Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleşmesine yol açtı. Bu rol Donald Trump Şehit Süleymani suikastını kabul etmesi ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bahreyn, Sudan ve Fas ile Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştiğini duyuracak kadar belirgindi. Bu nedenle Batı Asya geçen yıl son yıllara göre daha fazla Amerika müdahalesini gördü. Batı Asya'daki bu önemli müdahalelerin ana nedeni Washington ve müttefiklerinin Batı Asya'nın bir geçiş döneminden geçtiğine inanmasıydı. Dolayısıyla Amerika bölgedeki güç dengesi direnişin ortadan kalkması lehine değişecek ve aynı zamanda İsrail'in güvenliği garanti alına alınacak şekilde hareket edilmeye çalıştı. İlişkilerin normalleşmesi daha çok bu hedefler doğrultusunda gerçekleşti. 2020'de Batı Asya bölgesinin bir diğer önemli özelliği de devletçiliğin sürekliliğiydi. Batı Asya, hükümetlerin ana aktör olduğu, insanların çok az rol aldığı, kurumların hükümetler tarafından kontrol edildiği ve yönetimlerin verimsiz olduğu, sivil ve sivil kuruluşların bir yeri olmayan bölgelerden biridir. Bu durum 2020 yılında da görüldü. Arap devletleri halkın görüşüne bakmaksızın işgalci Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda ilerledi. Ayrıca Yemen'e karşı savaş devletlerin oluşturulmasıyla sürdürüldü. Özellikle İran ve Suudi Arabistan arasındaki bölgesel güç çatışması hükümetler tarafından da sürdürüldü. Geçen yıl Batı Asya'nın üçüncü önemli özelliği insan hakları normları ve değerlerindeki düşüştü. Elbette bu son 10 yıldır Batı Asya'nın istikrarlı bir özelliği olan ve 2020'de de var olan bir göstergesidir. Dördüncü özellik direniş ekseninde bulunan ülkelerde hükümetleri zayıflama ve yok etme yönelik girişimlerdi. Bu durum batılı güçlerin temel stratejilerinden biri olarak Arap uzlaşmasının eksenini oluşturmaktadır. Lübnan 2019'u 2020'de de tekrarlanan geçici hükümetlerle geride bıraktı. Irak 2019'u geçici bir hükümetle bitirdi ve 2020'lerin sonunda Arap gruplar erken parlamento seçimleri için baskı yapmaya başladı. Genel olarak 2020'de Batı Asya esas olarak 3 faktör olan Amerika hükümetinin politikaları, İsrail'in rolü ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerin yöneticilerinin yetersizliğinden kaynaklanan istikrarsız siyasi ve güvenlik koşullardan dolayı büyük sıkıntılara katlanmak zorunda kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12'de 1399 Hicri Kameri 17 Cemadü'l-Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 1 Ocak 2021 Cuma. Bugün 1 Ocak 2021 yeni miladi yılın başlangıcıdır. Miladi yeni yılın herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Bu miladi takvimi kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. Pek çok kültürde yılbaşı gecesi özel olarak düzenlenen etkinlikler ve kutlama merasimleriyle geçirilir. ...83 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1316'da İranlı ünlü şair Pervin Etesami'nin babası, edip ve yazar Yusuf Etesami vefat etti. Hicri Şemsi 1253'te dünyaya gelen Etesamül Mülk lakabıyla tanınan Yusuf Etesami, İran'ın önde gelen çağdaş yazarları ve mütercimlerinden idi. Milli Şura Meclisi Kütüphanesi Başkanı olan Yusuf Etesami, Bahar ve Gencine-i Fünun dergilerinde yazılarını yayınlıyordu. Dünyaca ünlü Victor Hugo'nun kaleme aldığı Sefiller veya Bedbahtlar eserlerini tercüme edip yayınlattı. ...89 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12'de 1320'de önde gelen fakih Ayetullah Feyyaz Zencani vefat etti. İlk başlarda müçtehit babası Ahund Molla Muhammed nezdinde dini ilimleri öğrenen Ayetullah Feyyaz Zencani Tahran'da Mirza Ebul Hasan Celve ve Mirza Muhammed Hasan Aştiyani'den hikmet, usul ve kelam gibi dini ilimleri öğrendi. ...1151 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Cemadü'l-Evvel 291'de önde gelen lügat ve naif bilimcisi Ebu'l-Abbas Ahmet bin Yahya Salab vefat etti. İran asıllı olan Ebu'l-Abbas Ahmet bin Yahya Hicri Kameri 200'de Bağdat'ta dünyaya gelerek güçlü hafızasıyla Arapça naif ve lügat bilimleri ve Kur'an-ı Kerim kıraati ve hadis bilimlerini kendi dönemindeki alimlerden öğrendi. Mecalis Salab ve Kitab-ül Fesih ve Kavaid-ül Şiir kitapları Ebu'l-Abbas Ahmet bin Yahya tarafından kaleme alındı. ...1992 yılı önce bugün Hicri Kameri 17 Cemadü'l-Evvel 450'de İran ve İslam dünyasının önde gelen bilim adamı ve filozoflarından Muhammed Gazzali dünyaya geldi. Fıkı Ebu Nesir İsmail'den öğrenen Gazzali kısa bir sürede kendi döneminin yaygın bilimlerini öğrendi. O dönemde önde gelen bilim adamı oldu ve böylece 28 yaşında en büyük Müslüman fakih oldu. İmam Gazzali'nin şöhreti aslında Hacı Nizamül Mülk'ün Gazzali Nizamiye Medresesi'nde ders vermeye davet etmesine sebep oldu. Gazzali bu daveti kabul etti ancak Hicri Kameri 488'de ruhsal ve fikri sebeplerden ötürü ders vermeyi bıraktı. Ardından hac farizasını yapmak amacıyla Bağdat'ı terk etti ve daha sonra Beytül Mukaddes'e yaşamak için gitti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Azalları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması. Kriz yerine riski yönetelim.
Yeni Asya.
Türkiye'ye girişlerde PCR testi ibrazı zorunluluğu başladı.
Yeni Çağ.
Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Taha Akyol 30 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Anayasa Mahkemesi 7'ye karşı 8 oyla red başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 7 üyenin ihlal var oyuna karşılık 8 üyenin ihlal yok oyları ile reddetti. Anayasa Mahkemesi'nde yeni atamalarda tavır değişikliği olduğuna dair bir örnektir bu. Bir süredir verdikleri kararlardaki eylemlerine bakarken hangi üyenin ne yönde oy kullandığını tahmin etmek mümkün diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Evet, bir süredir Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında önemli bir farklılaşma ortaya çıkıyor. Profesör Zühtü Arslan'la Profesör Yusuf Şevki Hak Yemez'in akademik kitaplarındaki deyimle hak eksenli kararlar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını önemseyen üyeler. Öbür tarafta yumuşak bir deyimle kamu düzeni eksenli bir hukuk anlayışı yansıtan üyeler. Bunlar çoğunlukla Erdoğan tarafından atanan üyelerdir. İsimler üzerinde durmuyorum. O makama kadar gelmiş hukukçuların şahsiyetlerini prensip olarak saygın kabul ederim. Mesele şahsiyetler değil, hukuk anlayışları meselesi. Anayasa Mahkemesi'ndeki tavır değişimini yansıtan iki kararı okurlarıma sunmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin 28 Eylül 2017 günlük kararı. İktidar çıkardığı kanunla genel yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü mutlak manada yasaklamıştı. Anayasa Mahkemesi, trafik akışını engellememek gibi bir kayıt konulmadan getirilen bu mutlak yasağı anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Karar doğruydu çünkü mutlak yasak değil, trafik akışını engellemeyecek şekilde bir düzenleme mümkündü. Bu özgürlükçü karara Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi karşı oy yazdı. Karşı oy yazılarında herhangi bir içtihada referans yapmamışlardı. İktidar, Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararını dolanmak için bu defa genel yollar yerine şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlemez diye kanun çıkardı. Hatırlayacaksınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zühtü Arslan'a esip gürlediği karar. Bu iki kararların tam metnini okuyan hukukçular aynı yasağa farklı yaklaşımların ortaya çıktığını açıkça görürler. Yasağı uygun bulan Anayasa Mahkemesi üyeleri genel yollar konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 2017 kararını bile emsal içtihat saymamışlardı. Atamalarla terkibi değişen Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihatlarına da uymayan kararlarının giderek artacağını sanıyorum. Hak eksenli yorumun Anayasa Mahkemesi'nde küçük bir azınlığa düşmesi ihtimali ciddidir. Kavala dosyasındaki bütün olaylar hakkında bir beraat, iki defa da tahliye kararı var. Buna rağmen bir oy farkla bu karar çıkıyor. Karar Anayasa Mahkemesi'ndeki bu anlayış değişiminin yeni bir örneğidir.
Kazım Güleç Yüz, 30 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde kararsızlara ulaşmak için başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kararsızların %30'lara doğru ilerlemekte olduğunu gösteren son anket sonuçları, arayış içine giren seçmen kitlesinin giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Her ne kadar AKP Genel Başkanı partimize üye olanların sayısını şu kadar artırarak bir seçime daha garantiyi aldık anlamına gelen sözler söylese dahi iktidar blokundan kopuşun hız kesmeden devam ettiğini de diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
15-20 Temmuz sürecinde öncesinde birbirlerine demediklerini bırakmamış olan siyasi aktörlerin onların hepsini unutarak can ciğer kuzu sarması haline geldikleri Cumhur İttifakı 3. ortağın biz tayin ediyoruz dediği rotada yol alırken kendisini de ülkeyi de her alanda çıkmaza götürüyor. Ve toplumdan uzaklaştıkça kendi seçmen kitlesinde de büyük kopmalara şahit oluyor. AKP'den kopanların bir kısmı beklendiği üzere bu partinin iktidarlarında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Teşkilat Yöneticisi olmuş isimlerce kurulan partilere yöneliyor. Ama ağırlığını Z kuşağı denilen gençlerin teşkil ettiği büyük bir kesimin kararsız veya hiçbiri kategorisinde durduğu görülüyor. Belli ki iktidar politikalarından rahatsızlık duyan bu insanlar muhalefetin performansını da yeterli bulmuyorlar ve güvenebilecekleri bir siyasi adres arayışı içerisindeler. Muhalefet partileri de bunun farkında. Bunun gereği olarak kararsız kitlenin şüphe ve tereddütlerini giderecek, ümit ve güven verecek politikalar geliştirmeleri lazım. Bu noktada son dönemde her vesileyle vurguladığımız gibi muhalefet partilerinin demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlükler, hür ve bağımsız yargı, hür basın, hür üniversite, hür toplum, hür kamuoyu, parlamenter sistem gibi ana ilkeler çerçevesinde çok kuvvetli bir dayanışma kurmaları son derece önemli. Partiler arasındaki karşılıklı ziyaret trafiğinin sıklaşması böyle bir güç birliğini ve Türkiye'yi içine sürüklendiği sıkıntılardan bir an önce çıkarmayı hedefleyen gerçekçi ve ikna edici bir müşterek eylem planının hazırlanıp uygulamaya konulmasını netice vermeli. İktidarın muhalefeti iç fitnelerle karıştırma planlarına ve provokasyonlarla verilecek en iyi ve güçlü cevap bu ortak hedeflere yönelik bir kenetlenmeyi hayata geçirmek olmalı. Kararsızlara ulaşmanın yolu da bu.
Orhan Uğuroğlu, 30 Aralık tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nde kamu zararlarının bu hesabın nasıl verilecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi dedi Recep Tayyip Erdoğan. Maazallah bir alanı ekonomi olmasaydı Türk ekonomisinin hali ne feci olurdu. Ben zaten faiz sebep, enflasyon sonuç diye açıkladığı ekonomi formülüyle dünyanın en ünlü ekonomistlerinin pavuçlarını dama attığını anlamıştım. Ekonomi tavana pik yaptı, uçuyor demesi üzerinden saatler geçtikten sonra Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevinden uçurunca, damadı Hazine ve Maliye Bakanı kabinesinden kaçınca Merkez Bankası'nın 125 milyar doları buharlaştırılıp eksi Türkiye'nin döviz rezervi 55 milyar dolara düşürülünce anlamıştın zaten Erdoğan'ın alanının ekonomi olduğunu. Çünkü bu kadar başarısız bir ekonomik tablo ancak ve ancak ekonomi alanım en iyi ben bilirim derseniz ortaya çıkardı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ekonomist Erdoğan ki alanı ekonomi olana böyle denir. 4 Aralık 2016 tarihinde vatandaşlara çağrıda bulunarak dedi ki, döviz meselesi çıkardılar, dolar şöyle oldu, böyle oldu. Yastığının altında doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Ah o birilerini bir yakalasak öyle bir hesap soracağız ki felekleri şaşıracak. Dünyaya geldiklerine bin pişman olacaklar. Ekonomist Erdoğan'ın bu çağrısı üzerine koşa koşa dövizlerini bozduran vatandaşlardan bir örnek vereyim. 4 Aralık 2016, dolar kuru 3,5 lira. Erdoğan'a inanan vatandaş 15 bin dolarını bozdurup 52.500 lira aldı. 28 Aralık 2020'ye gelindiğinde dolar kuru 7 lira 50 kuruş oldu. Ah ile vah ile şöyle hesap yaptı. 15 bin dolarım olsaydı bugün 112 bin 500 liram olurdu. Kaybım tam 60 bin lira oldu. Aman Allah'ım ben ne hata yapmışım dediğinde atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş, parası pul olmuştu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 4 Aralık 2016 262,7 milyon dolarını 3,50 liralık kurdan TL'ye çevirdi. 919 milyon 450 bin lira aldı. 31,3 milyon avrosunu 3,75 liralık kurdan TL'ye çevirdi. 117 milyon 375 bin lira aldı. 28 Aralık 2020 262,7 milyon dolarını 7,50 liralık kurdan TL'ye çevirseydi 1 milyar 970 milyon 250 bin lira alırdı. 31,3 milyon avrosunu 9,15 liralık kurdan TL'ye çevirseydi 286 milyon 395 bin lira alırdı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kaybı 1 milyar 219 milyon 820 bin lira. Bu kamu kurumlarının zararının hesabını kim verecek?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehit Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeye ziyaret ettiği sırada Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşıyla birlikte Amerika Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerika Terör Ordusu'nun Bağdat Havaalanı'na yakın bir noktada düzenlediği suikasta şehit düştü.
Bu münasebetle hazırladığımız programımızı dinliyorsunuz.
Amerika Terör Devleti Başkanı Donald Trump, Irak'ta İranlı üst düzey askeri bir yetkiliye suikast düzenleme talimatını haklı göstermek için her zamanki yalanlarını ve bahanelerini ileri sürdü ve Irak'ın milli egemenliğinin açıkça ihlali olan bu terör saldırısını bölgede bir savaşı önleme senaryosuna sığdırmaya çalıştı. Oysa hatta Amerikalı üst düzey yetkililerin itiraf ettiği üzere şehit General Kasım Süleymani bölgede teröristlerle mücadelede emsalsiz rol ifa eden bir komutandı.
Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikast olayından iki gün sonra Amerika'nın CNN kanalı internet sitesinde bir rapor yayımlayarak şöyle yazdı. Amerika'nın milli güvenlik yetkilileri Beyaz Saray'ın General Kasım Süleymani'ye yönelik suikast olayını bu generalin Amerika çıkarlarına karşı acil tehditlerine tepki şeklinde haklı gösterme çabalarını zar zor savunmaya çalışıyor. Ancak elde hiçbir kanıt bulunmaması Amerika Kongresi'ni ve kamuoyunu bu saldırının doğruluğu konusunda kuşkuya düşürdüğü anlaşılıyor.
Amerika terör devletinin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani ve bazı silah arkadaşlarına yönelik terör saldırısı bir kez daha Amerika'nın amacı terörle mücadele olmadığını, bilakis bu ülke terörün çıkış noktası ve bölgede güvensizlik ve şiddetin başlıca etkeni olduğunu ortaya koydu. Şehit General Kasım Süleymani askeri bir strateji uzmanı olarak Amerika'nın terörle mücadele iddiaları büyük bir yalandan ibaret olduğunu gün yüzüne çıkardı ve Beyaz Saray'ın Batı Asya bölgesinde istikrar ve güvenlik iddialarını sorguladı.
Şehit General Kasım Süleymani tekfirci IŞİD terör örgütünü bozguna uğrattı ve Suriye ve Irak'ta askeri istişare vererek bölgede direnişin yolunu açtı. Şehit General Kasım Süleymani'nin direniş coğrafyasında belirlediği yol, Amerika terör devleti ve korsan rejim İsrail'in tekfirci IŞİD terör örgütü üzerinden bölgeyi parçalama planlarını boşa çıkardı.
Gerçi Amerika terör devleti başkanı Donald Trump, şehit general Kasım Süleymani suikastını azmettiren ve emrini veren kişidir. Ancak ele geçirilen bazı kanıtlar bu suikast olayına Siyonist rejim İsrail'in de karıştığını ortaya koymuştur. Elde edilen kanıtlar şehit General Kasım Süleymani suikastından önce Siyonist rejimin bölgede İran tehdidini abartmak üzere bazı girişimlerde bulunduğunu ve özel olarak Kudüs gücünün Irak ve Suriye'deki rolü üzerinde odaklandığını ortaya koydu.
O günlerde korsan İsrail Savaş Bakanı Naftali Bennett sürekli açıklamalarında şimdi İran'ın bölgedeki varlığına son vermek için çok uygun bir zaman olduğunu belirterek İran'ı tehdit ediyordu. Yine korsan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da şehit General Kasım Süleymani suikastinden 3 gün önce Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'ya İran karşıtı uygulamalarından dolayı teşekkür etti. Pompeo da sözde İran tehditlerine karşı bazı kesin uygulamalardan söz etti.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir konuşmasında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu Siyonist rejim İsrail'in Hatırı için Amerika'nın sözde terör örgütleri listesine aldıklarını söyledi. İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda yaptığı açıklamada İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu İsrail'in Hatırı için Amerika'nın sözde terör örgütleri listesine alındığını itiraf etti.
Her halükarda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Şehit Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Hareketi'nin komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in Amerika terör devleti veya Siyonist rejim İsrail'in katlettiği pek bir şey değiştirmiyor. Zira bu ikili şer odakları bir madalyonun iki yüzü gibidir.
Şehit General Kasım Süleymani'ye yönelik suikast planı, İran İslam Cumhuriyeti Amerika Başkanı Donald Trump'ın tahminlerine karşın İran'a dayattıkları felç edici yaptırımları ve azami baskı politikasını bozguna uğrattığı bir sırada Amerika terör devleti ve korsan İsrail'in gündemine alındı. Bugün yine Amerika ile başlığındaki küresel istihbar İran İslam Cumhuriyeti karşısında uğradığı hezimetleri İranlı bilim adamlarına suikast düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor.
Gerçekte İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Şehit Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Hareketi'nin komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis için İran ve Irak'ta düzenlenen ve milyonların katıldığı cenaze törenleri Amerika terör devletine verilen anlamlı bir cevaptı ve Amerika terör devletine yönelik nefretin İran sınırlarını aştığını ve Irak, Afganistan, Yemen ve diğer birçok ülkeye yayılarak doruk noktasına ulaştığını ve bu nefretin Trump'ın tweetleri ve tehditleriyle bertaraf edilemeyeceğini ortaya koydu. Nitekim bölgede ve uluslararası arenada İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Şehit Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Hareketi'nin komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis suikastına gösterilen geniş çaplı tepkide Amerika için büyük bir sıkıntı oldu. Zira bu cinayet bir kez daha İran, Irak ve Amerika'dan yara alan tüm milletleri bir kez daha incitti.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bir konuşmasında İran milletinin düşman karşısında direnişi ve gücüne işaret ederek şöyle buyurdu. Düşman tüm çabasını harcadı, yapacağını yaptı, düşmanlık ve kötülük yapmakta elinden geleni ardına koymadı. Amacı da yetkililerimizi teslim olmaya zorlamak ve hesaplarını teslim olmakla sonuçlanacak şekilde değiştirmelerini sağlamaktır. Yani Amerika'ya teslim olun diyorlar. Halkı nizamla karşı karşıya getirmek istiyorlar. Düşmanın esas amacı budur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şöyle devam ediyor. Ancak bu hesapların tümü yanlış hesaplardır. Yani Amerika'nın hesapları yanlış hesaplardır. Nitekim son 40 küsur yılda da hep böyle olmuştur ve Amerikalılar yanlış hesapları yüzünden sonuca ulaşmamış, bilakis zarara uğramış ve İran İslam Cumhuriyeti'ne indirmek istedikleri darbeyi indirememiştir. Şimdi de aynı durum söz konusudur ve Amerikalılar kesinlikle yine bozguna uğrayacaktır. Bundan asla kuşku duymamak gerekir. Aslında bu zümrenin İslami İran'a karşı besledikleri kin onların gözünü kör etmiş. Yani hesaplarını bozmuştur ve bu yüzden doğru hesap yapamıyorlar.
Gerçekte bölgede yaşanan birçok sorun ve krizin başlıca kaynağı Amerika terör devletinin Irak ve Afganistan topraklarına saldırmasıdır. Ancak bugün bölgenin siyasi ve askeri dengeleri değiştirilmiştir. Bugün artık bölge milletleri ve bu milletlerin iradesinden kaynaklanan yönetimler artık Amerika terör devletinin bölgedeki varlığını tahammül edemiyor ki bu da bölgesel ve hatta küresel bazda önemli ve stratejik bir gelişmedir.
Irak parlamentosunun 5 Ocak 2020'de Amerikalı terörist askerlerin bu ülkeden çekilmesi yönünde aldığı karar ve Irak milletinin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Şehit Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Hareketi'nin komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik suikast cinayetini kınamasının açık mesajı vardır. Bugün bölgede şartlar Amerika terör devleti ve müttefiklerinin zannettiklerinden çok daha hızlı bir şekilde değişmekte ve Amerika'nın çöküş süreci başladığı anlaşılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü, Şehit Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Hareketi'nin Komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik Amerika Terör Devleti'nin düzenlediği suikastı ve sonuçlarını ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yeni miladi yılın başlaması üzerine.
Değerli dinleyiciler, yeni miladi yılın başlaması dolayısıyla dünya Hristiyanlarını kutluyor ve tüm insanlar için sağlık, barış ve adalet dolu bir yıl diliyoruz.
Bu münasebetle hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Her yıl 25 Aralık günü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın miladi dolayısıyla dünya üzerinde kutlamalar yapılıyor. Bugün Hristiyan dünyasında Noel Bayramı olarak da adlandırılıyor. Bu bayramdan 7 gün sonra yeni miladi yıl başlıyor. Hristiyanlar bugüne bağlanan gecede bir araya gelip yeni yılı kutluyorlar.
Hristiyanlar yeni yıla havai fişek gösterisi ile ve sazlı sözlü geliyor. Bu gecenin bir başka temel geleneği saatlerin yeni yıla girildiği anda yani gece yarısı 24'te çalmaya başlamasıdır. Bu saatte kentlerde büyük saatler çalmaya başlayarak yeni yıla girildiğini müjdeliyor. Yeni miladi yıla girerken düzenlenen merasimler genellikle çok sesli ve ışıklı ve müzikle beraberdir ve büyük ve özel bir coşku ile düzenlenir. İnsanlar yeni yıla girerken birbiri için en iyi dileklerde bulunuyorlar. Bizler de yeni miladi yılı dolayısıyla dünya Hristiyanlarını kutluyor ve hepsine sağlık, sıhhat ve saadet diliyoruz.
Her etkinlik genellikle bazı simgelerle biliniyor. Yeni miladi yıl ve Noel bayramının olmazsa olmazı ise çam ağacı ve Noel Baba simgeleridir. Noel Baba ya da kış babası asıllardır bugünlerin simgesi olarak bilinir ve hakkında birçok masal anlatılır. Noel Baba kırmızı kıyafeti ve uzunca beyaz sakalı ile yeri Noel bayramının çam ağacının yanındadır. Noel Baba çocuklara hediye verir. Bu yüzden çocuklar her yıl Noel Baba'nın gelmesini ve yeni yıla girerken onlara hediyeler vermesini bekler.
Öte yandan Noel bayramı ile yeni miladi yılın başladığı günün arasında kalan günler genellikle Hristiyan ülkelerde yeni yıl tatilidir. Ve insanlar bu günleri seyahatle geçirmeyi tercih eder ve buna göre de seyahate çıkar. Gerçi bu yıl koronavirüs salgını ve bu salgın yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları yüzünden insanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi seyahat edemiyor ve hatta aile içi ziyaretleri de mümkün mertebe uzaktan ve sanal ortamda yapmaları icap ediyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nde de Ermeni ve Hristiyan vatandaşlar her yıl Noel Bayramı'nı ve yeni miladi yılı kutluyor ve bu çerçevede bazı şenlikler düzenliyor. Bu günlerde Tahran, İsfahan ve Tebriz gibi Ermenilerin ve Hristiyan vatandaşlarının yoğunlukta yaşadığı kentlerde yaşadıkları semtler ayrı bir havaya giriyor ve mağazaların vitrinleri, Noel ağaçları ve Noel Baba kuklası, renkli küreler, Noel bayramına özel hediyelik eşyalar, güzel mumlar, suni kar ve rengarenk hediyeli kutularla süsleniyor.
İranlı Hristiyanlar dünyanın diğer Hristiyanları gibi Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın miladını dualar okumak, mum yakmak, dini marşlar okumak ve kiliselerde özel ayinleri düzenlemekle kutluyor. İran'da hatta Hristiyan olmayan bazı vatandaşlar da bütün dünyada kutlanan bu günlerde yeni miladi yılı kutluyor ve birbirini tebrik ediyor ve Hristiyan hemşehrileriyle birlikte kutlamalara katılıyor.
İran'da geçmiş yıllarda Noel pazarı ve sergileri kuruluyor ve Hristiyan kadınlar yaptıkları tatlıları bu mekanlarda satıyordu. Ancak bu yıl koronavirüs salgını bu pazarları da kapattı. Buna göre bu yıl koronavirüs salgını ve sağlık protokolleri yüzünden Noel Bayramı İran'da da daha farklı bir şekilde ve daha çok sanal ortam üzerinden kutlanıyor. Bu yıl İranlı Hristiyan vatandaşlar sağlık personelinin emeklerine saygı göstermek üzere Noel Bayramı'nı geçmiş yıllarda yaptıkları gibi kutlamıyor ve sadece papazların kiliselerde özel dua ve ibadetleri yerine getirecekleri ve bu merasimlerin sanal ortam üzerinden Hristiyan vatandaşları için de yayınlanacağı anlaşılıyor.
İran'da büyük bir bölümü Tahran, İsfahan ve Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde bulunan 300'ü aşkın kilise bulunuyor. Başkent Tahran'da 30'u aşkın küçük ve büyük kilise, Hristiyan vatandaşları Noel Bayramı ve Yeni Yıl kutlamaları için ağırlıyor. Tahran'ın en önemli ve en güzel kilisesi Kutsal Sarkis Kilisesi'dir. Bu kilise 1970 yılında inşa edildi. Tahran Ermenileri Halifeliği de bu mekanda bulunuyor. İsfahan'da Vanak Kilisesi, Batı Azerbaycan eyaletinde Kara Kilise ya da diğer adıyla Saint Tadeus Kilisesi ve yine Doğu Azerbaycan eyaletinde Saint Stephanus Kilisesi güzel mimarileri ve derin mazileri yüzünden İran mimarisinde önemli bir yeri bulunuyor. Bu kiliseler UNESCO'nun kültürel miras listesinde kayda alınmıştır.
Miladi 2020 yılı dünya halkı için unutulmaz yıllardan biri oldu. Bu yıl Amerikan Başkanı Donald Trump'ın korkunç bir cinayet işlemesiyle başladı. Bu cinayette İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleyman'ı 3 Ocak 2020'de Irak yetkililerinin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada Haşr-ı Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ve 8 silah arkadaşı ile birlikte ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerikan terör ordusunun Bağdat Havalimanı'na yakın bir noktada düzenlediği suikasta şehit düştü. Gerçi Amerika terör devleti bu cinayetiyle ulaşmak istediği hedefine ulaşamadı. ve bu değerli şehitler için düzenlenen cenaze törenleri tarihte eşine ender rastlanan törenler oldu ve bölgede direniş ekserine ayrı bir moral kaynağı oldu.
Yine 2020 yılına girerken koronavirüs salgını haberi Çin medyası tarafından tüm dünyaya duyulduğu sıralarda birçok ülkenin insanları bu virüsün onları tehdit edeceğini aklının ucundan bile geçirmiyordu. Ancak bu virüs sıradan bir virüs değildi ve beklentilerin aksine korkunç bir hızla tüm dünyaya yayıldı ve yine aynı hızla insanları etkilemeye ve öldürmeye başladı. Öyle ki virüsün sebebiyet verdiği hastalık pandemi haline gelerek dünya halkının korkulu rüyasına dönüştü. Bu süreçte sağlık altyapılarını emsalsiz bilen birçok ülke koronavirüs salgını karşısında adeta çöktü ve pandeminin tırmanması ile beraber ağır kayıplar vermeye başladılar.
2020 yılında yaşanan korkunç olaylardan biri de Amerika'da siyahi vatandaş George Floyd'un haksız ve zalimane bir şekilde öldürülmesiydi. Bu cinayet sadece Amerika'da değil, neredeyse tüm dünyada ırkçılık ve kapitalist düzene karşı geniş çaplı itirazları tetikledi. Amerika'da başlayan protesto eylemleri hızla dünyanın başka ülkelerine de yayıldı ve bu ülkelerin insanları da Amerikalı protestocularla dayanışmalarını ilan ederek Amerika devletinin ırkçılığını kınamaya başladı. Bu süreçte siyahilerin hayatı önemlidir hareketi çerçevesinde Amerika'dan sonra Avustralya, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer birçok ülkede protesto eylemleri düzenlendi.
2020 henüz bitmeden Amerika bir başka korkunç cinayete imza attı. Ki bu da İranlı seçkin savunma ve nükleer bilimcilerden Dr. Muhsin Fahrizade'ye 27 Kasım 2020'de düzenlenen hain suikast olayı oldu. İranlı seçkin bilimci Dr. Fahrizade ve mesai arkadaşları o sıralarda koronavirüs aşısını bulma üzerinde çalışıyor ve bu bağlamda önemli ilerleme kaydediyordu. Ancak İranlı bilim adamlarının başarılarını tahammül edemeyen düşmanlar Doktor Fahrizade'ye suikast düzenleyerek onu şehit ettiler ve cinayetleriyle bir kez daha çağımızın zorbaları yani Amerika terör devleti Siyonist rejim İsrail elebaşlarının yüzündeki maske düştü. Bu zümre hiçbir zaman İran İslam Cumhuriyeti ve İran milletinin başarılarını tahammül etmeyen bir zümredir.
Oysa Hazreti İsa Aleyhisselam barış ve dostluk ve hoşgörü peygamberi olarak bilinir ve yaşadığı dönemde sömürü, istibdat ve sermaye zorbaları ile mücadele eden bir ilahi peygamberdir. Hazreti İsa Aleyhisselam sevgi ve kardeşlik, dostluk ve adalet mesajları ile Yüce Allah tarafından insanları özgürlüğe ve kemale erdirmekle görevlendirildi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zulüm karşıtı olma özelliği hakkında şöyle diyor. Eğer Hazreti İsa Aleyhisselam bugün aramızda olsaydı, küresel zulüm ve istikbarla mücadelede bir an yerinde durmaz ve sömürücü büyük güçlere, milyarlarca insana dayatılan açlık, savaş, fesat ve fitneye tahammül etmezdi. Hazreti İsa bin Meryem aleyhisselam insanlar için ilahi rahmet, bereket ve hidayet habercisiydi. O hazret günah ve sapkınlığa batmış şirk ve zulüm karanlığında insanları Allah'ın yoluna hidayete erdiren ve gönülleri ve ruhları cilalayan hidayet nuruydu.
Evet, 2020 yılı koronavirüs salgını tüm hızıyla devam etti ve dünya halkını bu yılın nasıl bunca krizle beraber geçtiğini düşündü ve koronavirüs yüzünden korkunç ölüm verileriyle karşı karşıya kaldığı bir sırada sonuna yaklaşıyor. Şimdi yeni miladi yılın arifesinde sağlık uzmanları bilimsel ilerlemeleriyle bu korkunç virüsün kökünü kurutmakta gerekli başarıları kaydetmelerini ve insanlara sağlık ve huzur armağan etmelerini niyaz ediyoruz. Yine bir kez daha dünya Hristiyanlarının yeni yılını kutluyor ve tüm insanlar için sağlık, barış ve adalet dolu yeni bir yılı diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, yeni miladi yılın başlaması üzerine hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz. Sohbetimizde size sunduğumuz veriler 2018 yılına aittir. Acaba İran, dünya genelinde kiraz üreten ülkelerin arasında 3. sırada yer aldığını biliyor muydunuz? İran İslam Cumhuriyeti, dünya tarım ürünlerinin 3'te 1'ini üreten ülkelerin arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Bu çerçevede dizi programımız boyunca bu ürünlerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bugünkü bölümde İran'ın tarım ürünlerinden biri olan kirazı ele almak istiyoruz. Kiraz yaz aylarında yetişen ve oldukça hoş bir tadı olan ve vücudumuza yararlı birçok antioksidan ve vitamin içeren küçük bir meyvedir. Bol sulu olan bu meyve yuvarlak ve kısa ve uzunca sapı vardır ve tatlı olmakla beraber doğada sarıdan koyu kırmızıya kadar çeşitli renklerde bulunur. Kirazın yine yuvarlak ve sert bir çekirdeği vardır. Kiraz Asya yöresinin yerli meyvesidir ve Hazar Denizi'nden Karadeniz'e kadar uzanan verimli topraklarda yetişir. Bu meyvenin ta eski çağlarda Avrupa'ya götürüldüğü ifade ediliyor. Türkiye, İran ve Amerika dünyanın en büyük kiraz üreticileri sayılır. Hali hazırda Türkiye kiraz üretiminde birinci ve Amerika ikinci üreticisidir. Bu iki ülkeden sonra İran, İtalya ve İspanya sırasıyla 3. ile 5. sıralarda yer alıyorlar. İran'ın Kazvin eyaletinin Alamut yöresi ülkenin kiraz merkezidir. Kazvin'den sonra Semnan, Tahran, Doğu Azerbaycan, Hamedan ve Lorestan eyaletleri de İran'ın en önemli kiraz üreticileri sayılır. Bu eyaletlerde her hektardan ortalama 12 ton kiraz elde edilir. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Dışişleri Bakanlığı bölge gerçek bir barış savaşı kaybetti. Tüm General Musevi, İran'ın intikam korkusu Amerikalıları rahat bırakmıyor. Irak, İran'la birlikte direniş komutanlarına terör olayını mahkemeye taşırız. Amerika, İran'a karşı yine başarısızlığını göstermiş oldu. Amerika Birleşmiş Milletler bütçesine yine karşı çıktı. Galibaf depremzedelerin acılarını paylaştı. Musevi, Karabağ yeniden inşası ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesi için bir fırsat.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.